bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ateşi Çalmak 1. Kitap Karl Marx'ın Gençliği Galina Serebriyakova Evrensel Basım Yayın 4. Basım Ocak 2004 Türkçe'ye çeviren Nurşen Özkan Ses kaydına başlama tarihi 19 Mart 2004 Okuyan Nilgün Toral Akgün 1. Kısım 1. Bölüm Çalışarak Yaşamak ya da Savaşarak Ölmek 1. O her şeyin belirlendiği 27 Temmuz Perşembe gününün üzerinden birkaç gün geçmişti. Paris sokaklarında dermansız kadınların çektiği arabalar kanlı tarihsel cenazelerle yüklüydü. Kurşunlarla delik deşik olmuş çuvallar, parçalanmış metal tezgahlar, mobilyalar, yırtılıp paramparça olmuş şilteler ve barikat olarak kullanılmış her şey. Delik deşik olmuş kaldırımlarda sanki silah sergisi açılmıştı. Orada burada bıçaklar, tabancalar, mızraklar, kılıçlar, demir çubuklar, kütükler, keresteler. Kalbura dönmüş evlerin cephesinde rüzgarla dalgalanan Yaşasın Cumhuriyet pankartları asılıydı. Koşar adım Tuileri'ye, yeni egemenin sarayına doğru seyirten cici bayanlar, şık beyler, Yaşasın Kral diye bağırarak bu pankartları koparıp yere atıyorlardı. Kralın tahtına oturmasından bir gün sonra 9 Ağustos'ta Dumoulin, Louis Philippe'den bir çağrı aldı. Hükümet restorasyondan sonra gözden düşen Napolyon memurlarından kimilerinin gönüllerini alarak kendi yanına çekmeyi yararlı buluyordu. Restorasyon dönemi 1815 yılında Napolyon'un yenilgisinden sonra Avrupa çapında hakim olan ve 1830 yılına kadar süren gericilik dönemi. Bourbonların dönüşü. Bourbonlar 1589'dan 1975'e dek hüküm süren hemen tüm Fransız, İtalyan ve İspanyol kralları ile kraliçelerinin mensup olduğu hanedan ailesi. Bouvier Dumoulin'ın saygınlığını yitirmesine neden olmuş ve kendisinin memuriyet basamaklarında yükselişini durdurmuştu. Gözden düşmüş bir yüksek mevki sahibi devlet görevlisi olarak 15 yıldır Paris'in sarayın uzağındaydı. Kazançlı sayılacak bir evlilik yaparak bütün bu yılları yolculuklarda geçirmiş, bu arada sürekli olarak geçmişi hatırlayıp ah vah etmiş, sızlanmış, söylenmiş, muhalefetle flört etmiş ama bir türlü harekete geçmeye cesaret edememişti. Temmuz devrimini Dumoulin nicedir beklediği intikam anının gelmesi olarak değerlendiriyordu. En sonunda Kral Charles'dan öcünü alabilecekti. Napolyon soyunun zaferine dair umutlanmaktan, hayaller kurmaktansa gerçek bir krala hizmet ederim daha iyi diye düşünüyordu tören frakını giyinirken gözden düşmüş, postunu kaybetmiş Dumoulin. Öğleye doğru arması yeni yaldızlanmış, göz alıcı bir arabayla Louis Philippe'in sarayının yolunu tuttu. Dumoulin huzura kabul edildiği sırada Uşağı Jérôme Paris sokaklarını arşınlıyor, taç giyme onuruna evlere asılmış çelenklerin solmuş çiçeklerine üzgün üzgün bakıyordu. Sekiz köşeli Vendôme meydanında aylak seyirci kalabalığının dar bir geçitte sıkışıp kalmasına neden olduğu Jérôme, devrik Bourbonların granit sütunların tepesine asılı bayrağının, bir zamanlar Napolyon'un heykelinin yerini alan kocaman bir beyaz zamba karması indirildiğini gördü. Hemen yakındaki Tuileri bahçelerinden nefesli sazlar orkestrasınca çalınan bir valsin ezgileri duyuluyordu. Birkaç ay sonra Dumoulin kral buyruğuyla Ron idari bölgesinin valisi oldu. 1831 Mayıs'ında ise ailesini ve uşağını da yanına alarak bu hatırı sayılır güçlü, varlıklı bölgenin merkezi Lyon'a doğru yola çıktı. 2. Sen Korsikalısın, Jérôme ve Napolyon'dan da olsa olsa 200 santim daha uzunsun. Kim bilir senin mezarın hangi adada olacak? Bu Bouvier Dumoulin çınlayan bir kahkaha attı. Sakın inkar etmeye kalkışma, eski kulağı kesiklerin Temmuz günleri demagoglarının sana cumhuriyet istemeyi öğrettiklerini çok iyi biliyorum. Temmuz günleri, Temmuz devrimi 1830 olarak da anılan ve tüm Avrupa'yı saran halk isyanları dalgası. Devrimin burjuvaziye sağladığı siyasal ve toplumsal üstünlük bunu izleyen ve Temmuz monarşisi olarak adlandırılan döneme 1830-48 damgasını vurdu. Demagog, gerici yönetimlerin kendilerini muhalefet eden kişileri ve özellikle devrimcileri aşağılamak için kullandıkları bir sıfat. Şimdi sen bu valilik görevimi sana ve senin dostlarına borçlu olduğumu düşünüyorsundur. Hadi öyle olsun. Ama unutma ki birkaç yıl içinde biz yine Paris'te olacağız. Jerome ters ters, kralın bakanlarının sizi yakınlarında görmek isteyeceklerini hiç sanmam dedi. Tüccar Broche'nin malikanesine yerleşen Vali Dumolar ava gideceği için acele ediyordu. O nedenle uşağı ile her sabah yaptığı fikir alışverişi bu kez pek kısa sürdü. Sinir şapkasını yokladı, tutma yeri altın olan İngiliz işi kamçısını iki elinin arasında büküp esneterek kapıya yöneldi. Tam çıkacakken durup son buyruğunu verdi. Belediye başkanına mektubu götürdükten sonra Roger'in karargahına uğra ve Emir Eri'nin ağzını arayıp öğrenmeye çalış bakalım. General gerçekten mi hasta yoksa sırf toplantılarda benimle karşılaşmaktan kaçındığı için hasta numarası mı yapıyor? Bouvier Dumolar'la uşağı 27 yıllık birlikteliğin sonunda adeta etle tırnak olmuşlardı. 1804 yılında imparatorun verdiği önemli bir görevle Korsika'ya gelen Napolyon yönetiminin genç memurlarından Bouvier'i, Ajaccio yakınlarında küçük bir lokantada esmer çam yarması gibi bir çoban karşıladı. Napolyon'un hemşerisi son derece kötü bir Fransızcayla genç memurdan kendini hizmetine almasını rica etti ve o gün bugün efendisine hizmette hiç kusur etmedi. Kısa bir süre sonra da Jerome, Bouvier de Molar'ın sırdışı ve tüm yaşadıklarının en yakın tanığı olup çıktı. Dumolar'ın sevgililerinin alışkanlıklarından, zevklerinden, düelloların nedenlerine, düello tanıklarının adlarına dek bilmediği yoktu. Napolyon'un genç yöneticisinin hizmet gereği gidip geldiği kentlere, ülkelere kadar her şeyi biliyordu. Devrim yıllarında olduğu gibi imparatorluk döneminde de devlet görevlilerinin hem işlerinin niteliği hem de görev yaptıkları ve yaşadıkları yerler sık sık değişirdi. Bouvier Dumolar'ın da epey uzun bir hizmet çizelgesi vardı. İmparator, çulsuz bir asilzade olan memurunun diplomasi bilgisine, yabancı dil hakimiyetine büyük değer veriyor ve onu yeni ele geçirdiği topraklarda önemli görevlere atıyordu. Bouvier Dumolar, imparatorluk rejiminin pürüzlerini gidermede becerikliydi. Bu nedenle de Venedik, Raguza, Coburg soyluları kendisini eşitleriymiş gibi benimsemekten hiç çekinmiyorlardı. Bouvier'in ailesi devrim öncesi Fransa'nın önemli soylu ailelerinden biriydi. Ne var ki 1789 yılında tam bir yıkıma uğramıştı. Jerome, Dumolar'ın Napolyon subayı olduğu cesur yöneticilik dönemlerini de hatırlıyordu. Tarn ve Garo'nun yöneticisi olan Dumolar'a kendi elleriyle vermişti imparatorun mührünü taşıyan zarfı. O mektupta Bouvier'e baron unvanı verildiği bildirilmekteydi. 3. Avcılar tüccar Broche'nin bolluk villasının geniş avlusunu henüz terk etmişlerdi ki Jerome da alaca atına atlayıp Lyon yolunu tuttu. Malikanenin bulunduğu yere 23 mil uzaktaydı Lyon. İnsanı alabildiğini uyaran açık pırıl pırıl bir Ekim günüydü. Ron ırmağı boyunca uzanıyordu yol. Irmağın açık kül rengi suları da bu sabah hava gibi aydınlık ışıl ışıldı. Yol kıyısındaki akça ağaçlarla kestanelerden kocaman ve rengarenk yapraklar hüzünle yere dökülüyordu. Jerome biraz yaprak toplayıp atının koşumlarını süsledi. İhtiyar Korsikalı hayalinde neredeyse 30 yıldır göremediği memleketine dönmüştü. Gözleri hüzünle kayalar ve bakir ormanlar arıyordu. Ama etrafta sadece evlerle dolup taşmış tepeler ve ekilmiş tarlalar görünüyordu. Bir köyde Pınar'ın yanında Dijon'a giden bir yolcu arabasına rastladı. Atların değiştirmesini beklerken yolcular küçük Savoylu meyhanesinde kahvaltı ediyorlardı. Jerome önemli komisyoncular arasında tanıdık göremeyince bir kadeh bordo şarabı içti ve yoluna devam etti. Yolda hareketliliğin artması şehre yaklaştığının işaretiydi. Çirkin yük atları ipek ve kadife sandıklarıyla tıka basa dolu üstleri kapatılmış ağır arabaları sürüklüyordu. Bu malların hepsi Leipzig panayırına götürülüyordu. Jerome, İtalya'dan tekstil başkentine hammade taşıyan bir arabayı solladı. Birden ısrarlı bir haykırış duydu ve durdu, geriye baktı. Küçük bir tepede solgun yapraklarını dökmüş bir ağacın altında, uzun ayaklarını sarkıtmış, kirli pantolonlu ve açık renk gömlekli, kızıl saçlı bir delikanlı oturuyordu. "Hey arkadaş!" diye bağırıyor ve değneğini sallıyordu. "Lyon uzak mı?" Yolda birileriyle takışma fırsatını hiç kaçırmayan Jerome atını durdurdu. Serseri diye cevap verdi Jerome. Şehir burnunun dibinde. Kalk ve aç gözlerini. Meşgul insanları boş laflarla oyalama. Ben yabancıyım dedi yolcu. Aksanını belli ederek. Ayağa kalktı. Çok zayıftı ve yorgun görünüyordu. Alman mısın diye sordu Jerome. Coburg'da öğrendiği dilde. Yolcu evet anlamında başını salladı. Nerelisin? Jerome kendi dilinde konuşarak yine sevindirdi delikanlıyı. Cenevre'den geliyorum. İsviçre'de de kaldım. Fakat Darmstadtlıyım. Lyon'da yabancılar için de iş olduğunu söylediler. İş bulursun ama seni doyurmaz diye kestirip attı Jerome. Atı mahmuzladı ve kavşakta gözden kayboldu. Johann Stock, 19 yaşındaki terzi kalfası ve yetenekli dokumacı 2 yıldır Ren çevresinde dolaşıyordu. Şimdi de Savoy dağlarından geçerek Rona doğru ilerlemekteydi. 4. Muhteşem ziyafetten sonra Bay Broche misafirlerine çiftliği gezdirmekteydi. Tüccar Broşe çiftlikte bulunan villayı sadece birkaç yıl önce bir açık artırmada satın almıştı. Duvarları sarmaşıklı, köşeleri hafifçe ovalleştirilmiş, kare şeklinde bir evdi bu. 15. Louis döneminde yapılmış ve o dönemin stilinde süslenmişti. 15. Louis'nin gözdesi olan bir kadının kocası tarafından inşa edilmişti. Devrim yıllarında o zamanki ismiyle kraliçenin şatosunda askerler kalıyordu. Mermer kolonlar ve duvardaki freskler sloganlarla doldurulmuştu. Tiranlığı Hidra gibi ezelim. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Burunsuz deniz kızları ve sakatlanmış şişman kız heykellerinin bulunduğu bu muhteşem parkı Napolyon generallerinden birine hediye etmişti. Ama general kendisine hediye edilen 6 çiftlikten ancak 5'ini düzenleyebilmişti. Yıkılmaya yüz tutmuş kraliçenin şatosuna ise İmparatoriçenin şatosu adını vermişti. Lyonlu burjuvalar asillerin kutlama ve eğlenceler için inşa ettikleri yapılardan hoşlanmıyorlardı. Temmuz devriminden hemen sonra Broşe çiftliği yok pahasına satın aldı. Lyon burjuvaları başkent burjuvalarının tam tersine fazla gösterişli eşyalardan hoşlanmazlardı. Lyon'un ipek dokumalı fabrikatörlerinden çoğunun eşi İsviçreliydi ve İsviçre görgü kurallarına göre eğitilmişlerdi. Ciddi, iki yüzlü ve basit. Broşe kendi ifadesiyle sermayesine yakışacak bir zevk istiyordu. Paris'te doğmuştu ve Lyon'da kendisini yabancı hissediyordu. Buraya zengin bir kadife tüccarının kızıyla evlendikten sonra yerleşmişti. Zenginliğini restorasyon yıllarına borçluydu. Servetinin çoğunu müttefiklere ödenen tazminatlar için verdiği borçların faizinden elde etmişti. Kayınpederinin ölümünden sonra paralarını Lyon manifaturasına yatırdı, daha çok kazandı. İmparatoriçenin şatosuna Bolluğun Villası adını verdi ve restorasyonu için 100 bin frankın üzerine para harcayarak Lyon burjuvalarının ağzına sakız oldu. Bahçedeki ağaçlar kesildi ve yerine çiçek tarhları yapıldı. Evin duvarlarında kaçakçılar tarafından taşradan ve başkentten alınmış orijinallikleri kuşkulu resimler belirdi. Girişte kartvizitler için bronz bir tepsinin üzerinde ileriye doğru uzatılmış bir tabak vardı. Kırık dökük deniz kızı heykellerinin yerine inancı, ümidi ve iyi niyeti simgeleyen taş heykeller dikildi. İtalya'dan gelen heykeltıraş tüccarın fikirlerini somutlaştırıyordu. Broşe, eskiyen banklar, aşk ve heyecan tapınakları yerine yuvarlak taşıma tankına benzeyen kapalı bir oturma yeri yaptırdı ve içine de iki kocaman resim yerleştirdi. Birisi dilenci ve Samaryan için dini bilmeceyi gösteriyordu, diğeri zencilerin Katolikliği kabul edişlerini temsil ediyordu. Her ikisi de Broşe'nin gözlerini yaşartıyordu. Ev sahibinin çalışma odasının duvarlarının her tarafı türlü silahlarla süslüydü. En göze çarpan yere ise ekmek bıçağı yerleştirilmişti. Broşe'nin söylediğine göre Marat bu bıçakla öldürülmüştü. Sadece kızının odası evin eski stiline uygun döşenmişti. Amur ve Piheya, Henriette Broşe'nin özel köşesinde öpüşmeye devam ediyorlardı. Karyola'nın gölgeliği aynı renkteydi ve kuş desenleriyle süslenmişti. Tıpkı kralın savurgan gözdesinin onun altında yattığı günlerdeki gibi. Evi süsleyen tek tanrı heykeli terasın önündeki havuzun içinde duran Merkür heykeliydi. Henriette Broşe 19 yaşında, şişman, kırmızı yanaklı bir genç kızdı. 2 yıl önce tahtın ve milyonların varislerine eğitim veren bir manastırda okumuştu. Henriette bütün gün roman okuyor, yatmadan önce duasını ediyordu. Lyon'daki yaşamı ona aşağılayıcı geliyordu. Evlenmeyi hayal ediyordu. Sırf değişiklik olsun diye. Bir kız arkadaşına şöyle yazmıştı. Paris, benim hayalci ruhumun ve hüzünlü kalbimin hiçbir kabalıkla yaralanmayacağı tek yer. Lyon garnizon komutanı General Graf Roger'in yardımcısı George Duval çok kibar bir beydi. Henriette'in Paris yolculuğu için iyi bir yol arkadaşı olabilirdi. Paris, duygusuz dünyanın vahası. Bir kadına duyduğunuz aşktan dolayı istifanızı verip onunla dünyanın uzak bir köşesine gidebilir misiniz George diye soruyordu Henriette, babası misafirlere atlarını överken. Fakat Henriette, ben bir Fransız genci olarak ülkem için canımı vermeye hazırım, şerefimi kimseye lekeletmem. Hem henüz 24 yaşındayken istifamı verirsem mirassız kalırım. Baron diye seslendi Henriette Dumoller'a, mehtabı sever misiniz? Ve yapmacık bir hareketle elini aya doğru uzattı. Yararlı olduğunu kabul ediyorum ama hava gazı lambasından sonra, çağımızın en son buluşu hava gazı lambası daha üstün diye cevap verdi Dumoller. Süt üretimi için harcadığı parayı yeni açıklamış olan Broşe döndü ve alkışladı baronu. Sonra da samimiyetle omuzuna vurdu. Ah bu ne duygusuzluk böyle dedi kaprisli bayan. Ay ölümün güneşidir. Bir kez bakın birbirinize. Biz şeffafız, maviyiz, solgunuz. Broşe barona baktı. Dostum bravo, cevabın paranın çağına yakışır bir cevap. Kızımın fantezileri için manastır günahkarlarına on binlerce frank ödedim. Benim ehliyet için yaptığım masrafların %1'ini dedem annem için yapmamış. Annem okur yazar bile değildi. Ayı düşünecek zamanı ise hiç yoktu. Ama bir ailenin ilk sermayesini tek başına elde etti. Grev meydanında bir fırın açtı. Bizim kralımızın babası Prens Philip Egalite annemin marmelatı çöreklerini çok överdi. Mahkum edildiği zaman annemin kendisine götürdüğü yumuşak ekmeğin karşılığında verdiği parayı görmek istemez misiniz? Bruche, Henriette'in kendisine yaş gününde hediye ettiği ince cüzdanından, birinci devrim döneminden kalma eski yıpranmış parayı çıkarıp barona uzattı. Bouvier Dumolar son birkaç hafta içerisinde bu parayı 8. kez gördüğünü hiç belli etmedi. Louis Philippe'in tahta çıkmasıyla birlikte Jacobin ataları olduğunu söylemek kendini beğenmiş burjuvalar arasında moda olmuştu. Jacobinler Fransız devriminin en ünlü siyasal grubu. Eşitlikçi ve şiddet yanlısı politikalarla özdeşleştirilmiş 1793 ortalarından 1794 ortalarına değin devrim hükümetine egemen olmuştur. George, siz Alfred de Musset'e benziyorsunuz diye fısıldadı Mademoiselle Brochet. Onun gibi asil bir boynunuz var. Yukarıya doğru bakın lütfen. Karanlıkta dünya susuyor. İhtiyar kulenin başında ay mabedi sanki bir nokta i harfinin üzerinde. Bu mısraları okuyordu Henriette ezberinden. Ay şarkısı günün moda şairinin en ünlü eserlerinden biriydi. Sen değil misin o bakışı tek gözlü gökyüzünün? Hangi iki yüzlü bakıyor bize? Senin donuk hüzünlü maskenin ardına gizlenmiş. General Roger'in yardımcısı şimdiye dek Musset'in adını duymadığını nasıl söyleyebilirdi? Boş vakitlerini kağıt oynayarak değerlendiriyordu. Şelalenin yanına geldiklerinde sohbetin konusu kolera olmuştu. Fransa'ya doğru ilerleyen bu hastalığın anılması bile herkesin tüylerini ürpertti. Bayanlar yumuşak şallarına sarındılar, beylerin ağızlarındaki sigaralar sinirli sinirli parlayıp sönüyordu. Lyon'da ciddi bir prestije sahip olan doktor kıvırcık sakalına bakarak limon ve papatya hastalığa karşı birebir ama solunum yoluyla geçtiğini düşünürsek aslında ondan korunmamız imkansız dedi. Gece rüzgarı hizmetçilerin taşıdıkları mumları ve kandilleri söndürüyordu. Bolluğun villasında orkestra Bellini'nin Norma uvertürünü bitirmek üzereydi. Dans başladı. Bruche, baronu 12 Lyonlu burjuvanın sessizce kağıt oynadığı salona sürükledi. Ev sahibi içeri girince oyun yarıda kesildi. Bouvier Dumolar kendisine çevrilmiş soru dolu bakışları hissetti ve sorgudan kaçmaya çalıştı. Paris gazeteleri diye başladı rahat bir koltuğa otururken Tancred operasını tartışıyorlar. Patlak gözlü Pastin oyununun muhteşem Malibran'ın oyununu geçeceğine inanmıyorum. Onun soğuk bir ses tonu var ve yüksekten aldığı zaman sesi çatallaşıyor. İş adamları suskun suskun oturuyorlardı. Opera şarkıcıları onları pek ilgilendirmiyordu. Eşim koleradan kaçabilecek miyiz diye sordu. Eğer işçilerin yüzsüzlüğüne ve baskısına rağmen yaşayabiliyorsak koleradan hiç kuşkusuz kurtulabiliriz diye cevap verdim diyordu. Bıyıkları enfiyeden yeşile dönmüş bir ihtiyar. Yaşadıklarımız bir salgından daha korkunç kesinlikle diye başladı Broşe. Şehir kaynıyor, her tarafta isyan var. Daha bir hafta önce işçiler demagogların yardımıyla 8 Ekim'de ücretlerinin yükseltilmesini istediler. Serseriler hiç anlamazlar ki Lyon İngiltere değil. Burada ipeğin fiyatını düşürecek buharlı makineler yok. Lanet olası İngilizler bir top ipeğin fiyatını 50 franka düşürdüler. Bizim topların fiyatı ise 90 frank. Korkunç bir rekabet ortamı içindeyiz. İngiltere'dekiler hariç Viyana, Elberfeld, Köln ve Milano'da 20 bin rakip dokuma tezgahı var. Bruche titrek sesiyle Frankfurt panayırındaki kaybını hesaplıyordu. İş adamları ise ağlamaklı bir yüz ifadesiyle kafa sallıyorlardı. Bir zamanlar diye söze başladı başında kahverengi bir peruk ve üzerinde eski yeşil bir ceket olan zayıf ihtiyar, eski bir Lyon fabrikatörleri hanedanlığının veliahtıydı. Lyon ipeği tüm Avrupa, Asya ve Afrika'da pazar buluyordu. Rus çariçeleri, zengin İskandinav çiftçilerinin eşleri Lyon ipeğinden başka bir şey giymezlerdi. O zamanlar Tanrı bizimleydi, şimdi durum çok farklı. Tüccarın sesi yükselmeye başladı, yumruklarını sıktı. Yeni pazarların üstüne korsanlar gibi atlıyoruz, zararına üretiyor, zararına satıyoruz, Yunanistan'ın peşinden koşuyor, Türk haremlerine girebilmek için mücadele ediyoruz, bütün dünyanın kadınlarına yağ çekmek zorunda kalıyoruz ve böylesi bir kriz anında işçiler ve küçük iş yeri sahipleri ayaklanmaya kalkışıyorlar. Sayın Baron, biz burada, Lyon'da, uygar insanlar olarak ancak 500 kişiyiz, yani çevremiz düşman dolu, onlar on binlerce. 30 bin dokuma işçisi, 10 bin küçük işletme sahibi. Bunların hepsi bir ayaklanma sırasında aynı derecede tehlikeli. Bu her şeyi hazır sürüdekilerin sayısını tahmin dahi edemiyorum. Bu sel felaketine gönül vermekten kendinizi koruyun Baron. Siz pislik sürüsünün neler yapabileceğini unutmuşsunuz Sayın Baron. Hatırlamaya çalışın lütfen. Kral sizi bizim çıkarlarımızı korumanız için gönderdi. İhtiyar dumanlara doğru hızla ilerliyor ve yumruğunu havada sallıyordu. Ron'un yetkili memuru biraz sarsılmıştı. Arkadaşlar, sakin olalım. Anarşi artık bizi tehdit etmiyor. Çılgın fırtınalar dindi artık. Bilinçler aydınlanıyor. İnsanlar artık bir düzene giriyor. İşçi sorunu kralımızı da rahatsız ediyor ama mutlaka mantıklı bir çözüm bulunacaktır. Monarkımızın iş adamlarına ne kadar büyük bir önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Monark, kral, çar, padişah, hükümdar, şah gibi iktidarda mutlak söz sahibi olan kişi. Biz sizin daha da zengin olmanızı istiyoruz. Çünkü milletimiz sizinle zengindir ve sizin zenginliğiniz aslında işçilerin de lehinedir. 5. Johann Stock, Croyrus'a vardığında vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Çıplak ayakları sızlıyor, açlıktan büzülmüş midesine ise korkunç ağrılar saplanıyordu. Şehre girdikten sonra karşısına çıkan ilk sokağa saptı. Halter ağırlığında kilidi olan bir ambara yaslanmış küçük bir evin kıyısına yerleşti. Taş merdivene başını koyar koymaz da uyudu. Hava aydınlandığında kararlı bir kadın ayağı tarafından uyandırıldı. Geniş bir elbisenin ucu yüzüne dokunuyor, kocaman bir ayak da burnunu kırmakla tehdit ediyordu. Kadının sarhoş bir serseri olmadığına, Burdi Usta'ya memleketinden selam getirdiğine ve bu evin yanında sadece havanın aydınlanmasını beklediğine binbir zorlukla ikna etmeyi başardı. Az sonra Johann Stock, Charles Bouvry'nin iş yerinin kapısını çaldı. 7 dokuma tezgahının sahibi olan Bouvry Usta son günlerde epeyce işe almıştı. İşsizlik onun evini epeydir terk etmişti ama yine de borç içinde boğuluyordu. Yarı aç Bouvry Usta evini ve ekmeğini işçileriyle paylaşıyordu. Vergiler ve işlenmiş ipeye ödenen düşük fiyatlar birçok kez ona bu iş yerini kapatma kararı aldırtmıştı. Gelişmiş makinelerin rekabetinden korkan diğer iş yeri sahiplerine Bouvry şunu söylüyordu. Bence zengin birinin fabrikasında çalışmak şu anda bizim gibi kendi yağında kavrulmaya çalışmaktan çok daha iyidir. Bouvry'nin dokuma tezgahlarında kendisi ve karısı Catherine dışında 4 işçi daha çalışıyordu. İhtiyarların tek oğlu vereme yakalanıp tavan arasında ölüm döşeğine mahkum olduktan sonra 7. tezgah boş kalmıştı. Bouvry Cenevre'de oturan bacanağının tavsiyesine güvenmişti ama yine de Johann'a işe almadan önce birkaç soru sordu. İş sahibi işçisine çalışma koşullarını anlattı. Malzeme işi ısmarlayana aittir. Her ipek topundan kazanılan paranın yarısı işçiye verilir. Bu asırlardan beri uygulanan ödeme biçimidir. Kan içiciler diye açıkladı zayıf, esmer, dağınık saçlı bir delikanlı. Bu dokuma işçilerinin en genci olan Andre'ydi. Sabahtan gece yarısına kadar çalıştıktan sonra Johann masanın altında en tatlı uykusunu uyudu. Artık yiyecek ekmeği ve başını sokabileceği bir evi vardı. Çalıştığı her gün için Bouvry kendisine 80 santim ödeyeceğine söz verdi. Santim bir Fransız frangının %1'i, kuruş. Bu para ancak Catherine'e ödenecek kira ve yemeği karşılıyordu.